yetmedi. E yazdık.
Kesmedi.
E artık konuşmaya geldik. Eh dergi yazarları, her ayın son perşembe akşamı 21'de Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Eh dergiden yansımalar, yansımalar, yansımalar, yansımalar.
Merhaba sevgili dostlar. Eh dergiden yansımalar programının yeni bir bölümüyle yine bir aradayız. Yine çok güzel bir konuyu işleyeceğiz ve çok güzel bir konuğumuz var. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün her ay biliyorsunuz Eh dergideki bir yazı üzerinden ilgili konuyu tartışıyoruz. Bu ayda sevgili Canan Çam Yücel'in Hatice Betül Çelebi ile Halkların Demokratik Partisi Engelliler Komisyonu eş sözcüsü Hatice Betül Çelebi ile yaptığı söyleşi üzerinden dildeki ayrımcılığı konuşacağız. Hatice Hanım ve Canan aramızda. Hoş geldiniz ikiniz de.
Hoş gördük.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Canan sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi dildeki ayrımcılık kitapçığınızın raporunuzun öncesinde Mart ayında yayınlamış olduğunuz bir engellilik manifestosu vardı Hatice Hanım. Biz gerçekten böyle bir anda kendimizi rüyada gibi hissetmiştik okuyunca işin açıkçası. Çünkü bizim taleplerimizi ve bakış açımızı yansıtıyordu. Hatta aramızda şey bile oldu ya, aramızdan birisi mi yazdı falan gibi esprisi bile oldu. İlk önce o manifestodan biraz söz etmenizi isteyeceğim, ondan sonra konumuza geçelim. Canan'ın da müsaadesi olursa ne dersiniz?
Evet, ben de manifestodan başlamak isterim açıkçası. Sizin de söylediğiniz gibi Mart'ta yayınladık manifestoyu. Buna neden ihtiyaç duyduk? Çünkü uzun süredir engellilikle ilgili yapılan birçok grup, birçok STK, aktivist arkadaşın çalışmaları var. Değerli çalışmalar da var. Biz Engeller Komisyonu olarak bu işe başladığımız zaman öncelikle neredeyiz? Yani toplumsal olarak bu soruna nasıl bakıyoruz? Resmi bizim bu konudaki ideolojik temelimiz ne üzerinde inşa oluyor? Sorunlar nereden kaynaklanıyor? Nasıl bir sosyolojisi var bu sorunların? Bunları ele almak gerektiğini ve bunun üzerinden de elbette ki gözlemimiz var olanın sorunları ürettiği yönünde sosyolojinin, ekonominin ya da iktidarların sorunu bu temel üzerinden devamlı olarak ürettiği yönünde bir tespiti. Buna biraz hem kendi hayatlarımızdan deneyimlerle hem de geçmişte yapılan çalışmalar üzerinden, bu deneyimlerin üzerinden bir ışık tutmak ve yeni bir paradigmaya ihtiyaç olduğu çok açıktı. Bu paradigmanın nasıl şekillenmesi gerektiği üzerine bir üretim yapmak ve elbette ki bu paradigmanın da hayata geçiriliş noktasındaki perspektifimiz ne olmalı? Bu çözümleri de üreterek manifestoyu oluşturuyoruz, tartışarak, araştırarak ve konuşarak kendi aramızda. Tabii ki sizin o hissiyatınız bizden birileri, elbette ki komisyonumuzda engelli arkadaşlarımız var, ve kendi yaşadıklarımızdan, kendi deneyimlerimizden süzülerek, damıtılarak, dem alarak geldiği için de belki de böyle herkesin ihtiyacını karşılayan, beklentisini karşılayan bir hissiyat yaratmış olması muhtemel. Ebediliğimiz çok mutlu etti. Çünkü bunu birlikte ancak sahiplendiğimiz takdirde ve buna hep birlikte güç verdiğimiz ölçüde manifestoda amacına ulaşacaktır muhakkak.
Yani aslında engelli olmaktan ziyade engelliliğe bakış açısıyla ilgili, yani tam biz o zamanlar düşün sorgula içerisinde okumalar yapıyorduk ve hani orada işte sağlamcılığa dair, sağlamcılıkla farklı işte ırkçılık gibi, homofobi gibi hani belli kötü davranışların ya da yönelimlerin kesişimsel noktalarına dair falan bir şeyler okumuştuk. Tam onun üzerine yani böyle biz aslında hani mevcut engellilik algısını da sorguluyorduk. Onun üzerine bu gelince bizi bayağı şaşırttı. Yani çünkü engelli derneklerinin ya da engelli sivil toplum örgütlerinin çoğu da biliyorsunuz o sağlamcı bakış açısını ister istemez besleyen bir noktada. Bu bağlamda da güzel olmuştu yani. Bizi sahiplenmiştik.
Aslında manifestoyu belirli toplumun katmanları için bir sesleniş olarak da düşünebiliriz. Burada hem bizim gibi düşünen, bizim baktığımız yerden bakan ve bizim gibi hisseden aktivist arkadaşlar ya da belirli yapılanmalar, SDK şeklinde ya da daha özgür yapılanmalar, inisiyatifler ya da platformlar için bir önceliğimiz tabii ki bu, o duygudaşlığı oluşturabilmek. Orada biriktirebilmek, yüreğimizden akan bunları belki doğru kodada biriktirebilmek. Öncelikle elbette ki hedefimiz bu. Onun dışında bu negatif kültürden, engelli kültüründen beslenen sivil toplum kuruluşlarına bakın, evet bunu buradan yapıyorsunuz ama bu buradan sonuç vermiyor. Daha farklı, daha geniş bir bakış açısına ihtiyacımız var. Sorunlarımız çok daha köklü şeklinde bir seslenmiş dedi. Diğer taraftan bunun aslında sadece yıllardır sivil toplum kuruluşları içerisinde dar bir çerçevede sadece kendi içinde söyleyen, tartışan, konuşan bir grup olmaktan dışarıya çıkartmak aslında bunun bir demokrasi sorunu, insan hakları sorunu olduğunu bu noktada mücadele eden farklı kesimlere de anlatmak. Çünkü bunu kendi içimizde sürekli söylüyoruz. Engellilik sosyal olarak işaret eden bir durum ve sorun. Dolayısıyla sadece engellilerin kendi içerisinde sorun konuşması ya da çözüm aratması değil, bu sorunu yaratan toplumun da dönüşmesi ve ne olduğunu anlaması, birlikte bunun yapılması, diğer ötekilerle birlikte, diğer demokrasi arayışı içerisinde olan kesimlerle birlikte yapılması gerektiği noktasında orada bir farkındalık yaratmak, onlara da bu yıllardır yapılmamış eksik alanı göstermek ve hatırlatmak, farklı amaçlarla hazırlamıştık. Sanırım zaman içerisinde bütün kesimlerde karşılık bulacak yavaş yavaş.
Ona benim şahsen hiç şüphem yok. Aslında bu dildeki ayrımcılık manifestonun da bir yerinde geçiyordu diye hatırlıyorum. Bu daha geniş kapsamlı bir şey olmuş. Şimdi ben sözü Canan'a bırakayım. Canan hani dildeki ayrımcılığa dair bir şeyler söylesin. Bu röportajı neden yaptığına dair bir şeyler söylesin. Buyur Canan, söz sende.
Tekrardan merhaba, teşekkür ederim Burak. Ben de manifestoyu da okumuştum. Yani hep beraber arkadaşlarımızla değerlendirmiştik. Aynen, kesinlikle Burak'a katılıyorum. Ya o bizi gerçekten çok mutlu etti. Çünkü uzun yıllardır siyasi tarafta bu tarz bir dilin kullanıldığına hiç rastlamamıştım kendi adıma ben de. O yüzden sanki bir yani bir siyasi partinin yayınladığı bir şey değil de akademik yazılmış bir yazı gibiydi benim açımdan da. O anlamda çok değerliydi. Bunun üzerine de tabii bu ayrımcı tabirler raporunu, engellere yönelik ayrımcı tabirler raporunu okuyunca o da hepten böyle daha bir zenginlik kattı. Yani zaman zaman bizim de okumalarımızda, bir araya gelişlerimizde, tartışmalarımızda bu tarz konuları konuşuyorduk. İşte edebiyatta engellilik, işte çocukların kitaplarında engellilik. Ondan sonra hani bu atasözleri, deyimlerde engellilik nasıl işleniyor, işte dil nasıl inşa ediliyor, bunun üzerine hep konuşuyorduk. Bu raporu da inceleyince Burak'la da konuşurken aslında, daha doğrusu ilk başta Burak'ın önerisi olarak ortaya çıktı. Ayrıca da buradan teşekkür ediyorum. Hani dedik ki biz bunu sadece okuyalım ve hani kendi aramızda tartıştığımız bir konu olmasın. Yani bunu böyle olmaktan çıkaralım. Hani bunu yazan, bu şekilde ifade eden kişilerle de bunu aynı zamanda karşılıklı yüz yüze konuşabileceğimiz bir ortam yaratalım istedik. O yüzden bugün aslında bu röportajın ardından bu radyo programı sizinle yapmayı tercih ettik. Hem siz daha fazla orada ifade ettiklerinizi, belki burada dinleyicilerimize de daha fazlasıyla ya da daha somut olarak ifade edebilme şansı bulursunuz diye. Hem de biz de biraz daha konuyu ayrıntılandırabilelim istedik. O yüzden çok teşekkür ederiz gerçekten katıldığınız için. Ben röportajdan gerçekten kendi adıma çok keyif aldım. Hani raporu kendi başıma okurken ayrı güzeldi. Ama Hatice Hanım'a sorduğum soruların karşılığında o cevaplarını dinlerken ve daha sonra da bunu yazıya döktüğümüzde okurken de, şimdi okuyucularımız da dergimiz çıktığında bu hafta başında çıkacak, görüyor olacaklar. Yani bu ay çıkan dergimizi görüyor olacaklar ve yani orada çok daha güzel ifade etmişsiniz. Belki bunların üzerinden gidebiliriz bugün diye düşünüyorum. Yani hani mesela ben orada şimdi daha okuyucularımız henüz yazımız çıkmadı ama şeyi görecekler yani okuduklarında. İşte kadına yönelik ayrımcı dilin, özellikle hani engelli kadın olmakla alakalı, işte atasözlerinde nasıl ayrımcı dil var, deyimlerde bu nasıl kullanılmış, günlük yaşam içerisinde nasıl, buna dair çok şey var. Yani ben yazıda da zaten bağlantı olarak röportajın sonunda görecektir okuyucularımız. Aynı zamanda rapora da doğrudan ulaşabilirler oradan, buradan, onu da vurgulamak istiyorum. Raporda bunlar ayrıntılı ama belki Burak'ın da moderasyonuyla bunlar üzerinden biraz daha ayrıntılı gidebiliriz. Yani belki ne bileyim şuradan başlayabiliriz öncesinde. Hani bu manifestonun ardından neden bu engellilere yönelik ayrımcı tabirler raporunu çıkarma ihtiyacı duydunuz ve burada ulaşmak istediğiniz belki de hedef kitleniz ya da ulaşmak istedikleriniz kimlerdi ya da amacınız neydi gibi, ya da kısaca içerik. Belki bundan bahsederek başlayabilirsiniz. Daha sonra zaten yine Burak'ın da moderasyonuyla devam edebiliriz diye düşünüyorum.
Ben burada Betül Hanım'dan önce bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi biz o kadar şeffaf bir dergiyiz ki küçük hilelerimizi bile yapamıyoruz. Biz vakit, hani Betül Hanım'ın da vakti uygun olmadığı için kayıt yapıyoruz. Bizim yayınımız, hani biliyorsunuz programımız her ayın son perşembesi yayınlanıyor. Biz önceden kayıt yapıyoruz. Yani aslında dergi çıkmış olacak sizi dinlerken.
Evet, bu potu da ben kırdım.
Yani
her zamanki dergi, okulcu sörferi olarak.
Dergi çıktı arkadaşlar, yani çıkmadı değil. Bir hafta sonra çıkmayacak yani. Evet, Betül Hanım söz sizde.
Olsun, bu da güzel bir etkisi oldu. Şimdi sorun yok bence. Şimdi aslında biz manifestoyu yazdıktan sonra biliyorsunuz geçtiğimiz 16 Mayıs haftasında bir buluşma yaptık. Online buluşma yaptık. Sevgili Mithat Sancar, eş başkanımız, genel başkanımız da katıldı. Toplantının açılışını yaptı. Ve birçok aktivist arkadaşımız katıldı. Parti içinden arkadaşlarımız katıldı. Biz bu mücadeleyi biraz önce de bahsettiğim gibi aslında toplumun tüm kesimlerine anlatmakla kendimizi yükümlü hissediyoruz. Çünkü engelli konusu gerçekten hemen hemen hiç kimsenin kafasında çok oturup da düşündüğü, anlamlandırdığı, çözüm arayışında olduğu, derinlikli baktığı bir konu değil. Tabii ki siyaset de bundan azade değil dolayısıyla. Biz bu işe başladığımızda parti içindeki arkadaşlarımıza da aynen toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi anlatıyoruz sorunun ne olduğunu ve ne olması gerektiğini. Ve bu toplantıya, buluşmaya, online buluşmaya parti içinden katılan arkadaşlarımız da toplantı sonrasında bizimle görüştüler. Gerçekten onlar da ne kadar aslında konuyu tahlil etmek noktasında bu işin ülkede unutulduğunun farkındaydılar ya da bunu gündeme getirdiler. Ve buradan ben muhakkak adını zikretmek istiyorum. Sevgili arkadaşımız, parti meclisinden sevgili İlkin Birol çok da etkilenmişti toplantı sonrasında. Zaten konuya çok çok duyarlı arkadaşlarımızdan birisi. Şey dedi, ya bize dedi bir yani bir kitapçık ya da bir rehber, bir şey hazırlayın. Yani gerçekten Burak arkadaşımızın da biraz önce söylediği gibi dille ilgili kısmının kısmı biraz manifestoda açmıştık. Tabii takdir edersiniz manifesto belirli bir yani sayfada tutmamız gereken bir çalışmaydı. Orada bunu çok elbetteki derinlemesine inceleyemedik ama kısmen engelliliği nasıl inşa ediyoruz kısmında dilden bahsetmemiz gerekiyordu. Orada bir paragraf bu konuyu açmıştık. Oradan çok etkilenmişti arkadaş, bir arkadaşımız. Ve bu taleple geldi. Çünkü farkındaydı hep. Zaman zaman siyasetin sürekli bunu kullandığını ve bunun ne kadar yanlış olduğunu da arkadaşlarımız bu toplantı sonrasında fark etmişlerdi. Ve böyle bir talep de geldiler. Daha sonra biz bunu kendi içimizde değerlendirdik de bunu çok, bu aslında bu talepten de çok mutlu olduk, öyle söyleyeyim. Bir bakıma bizim için bir elbette ki ilerleme, ne kadar arkadaşımız konuya hassasiyet gösterirse ve bu konuda düşünürse biz mutlu oluyoruz. Kendi içimizde değerlendirdik. Akademide de zaten bir araştırma formu sayfamızdan kamuyla paylaştık. Çünkü bu çalışmanın aslında biliyorsunuz, siz de takip etmişsinizdir, kolektif bir çalışma olan bölümü de var. Ve bizi de en çok heyecanlandıran, en çok motive eden, duygulandıran, zaman zaman hüzünlendiren, zaman zaman öfkelendiren çok çok değerli bir kısmı var. O da bu araştırma, yayınlamış olduğumuz anket formundan, araştırma anket formundan gelen geri dönüşümlerdi bize. Ankete ülkenin her yerinden, her ilinden, farklı engelli gruplarında olan arkadaşlarımız, aktivistler, ya da hiç ailesinde engelli olmayan ama konuya duyarlı olan, bu konuda düşünen ve hassasiyeti olan kişiler, gerçekten büyük bir katılım oldu. Yüzlerce katılım vardı ve orada onların kelimeleriyle buluşmak, onların ruhlarıyla buluşmak bizim için çok mutluluk verici bir durumdu. Bu yönüyle ben çalışmanın kolektif kısmının çok önemli olduğunu söylüyorum. Ve aslında evet de uzun bir çalışma oldu biraz. Tabii ki manifesto kadar kısa değil. Biraz da toplum olarak tembelleştik aslında. Yani okuma açısından gerçekten böyle bir tembelliğimiz var. Uzun metinler ya da uzun çalışmalar bazen zaman ayırmıyoruz ya da yeterince önemsemeyebiliyoruz. Fakat bu çalışmayı biz aslında sadece ismini rapor olarak koyduk ama bir başucu kitabı diyoruz. Yani hepimizin yanında, elinin altında, kitabında olması gereken her gazetecinin, her aydının, her siyasetçinin ve toplumu dönüştürmek adına iyi niyetler olan kalbindeki her kişinin kitaplığında olması, başucunda olması gereken bir kitap olarak tasarladık ve oluşturduk. Üç bölümden oluşuyor bu çalışma. Yani sonuç kısımları dışında, sonuç ve sonuç dışında. Öncelikle günlük dilde kullandığımız, atanmış günlerde kullandığımız cümleler, kalıplar ve kelimeler, sözcükler ve bu anket formundan dönen çalışmalar, bunun tamamen hiç değiştirmediğimizi de söylemek istiyorum burada özellikle. Yani sağdan gelen bilgileri olduğu gibi hiç değiştirmeden yazıyoruz.
O fark ediliyor zaten. Yani Ben evet, direkt fark etmiştim evet, okurken.
Evet, bu da bizim için çok hassas bir konu çünkü. Ve elbette ki hepimizin küçük yaşlardan itibaren ve toplumun o tarihsel hafızasından, birikimden damıtılarak yıllar içerisinde gelen her an duyduğumuz, her an karşılaştığımız, okulda, evde, sokakta, her yerde duyduğumuz işte atasözleri ve deyimler olarak üç kısımda bu çalışmayı tamamladık. Ve bir aslında beraberinde elbette ki bu çalışmayı ortaya koyduktan sonra da bir davetimiz var toplumun her kesimine, bir çağrımız var. Çünkü sürekli üretiyoruz. Yani işte 10 gün içerisinde iki tane genel başkan, farklı iki siyasi partinin genel başkanının işte sarı kulaklar diyorsun, işte kör sağır olduğumuz gibi farklı söylemler. Sadece o değil, sosyal medyada siyasiler, köşe yazarları her an bir üretim halinde. Yani gerçekten istesek herhalde, yani bu konuda bir şeyler yapın, pozitif anlamda bu konuda üretim yapın desek belki bu kadar hızlı olmaz.
Kesinlikle.
Yani negatif bir üretim inanılmaz bir hızla yapılıyor. Yani özellikle sosyal medyada şu süreçte yaşadığımız bu zaman diliminde hayatımızın önemli bir kısmını teşkil ederken burada da çok büyük bir üretim var. Ve bu negatif üretim. Yani şu ana kadar dil ile ilgili olarak ben sosyal medyada pozitif bir üretime çok denk gelmiyorum ama her gün gerçekten çok üzüldüğüm, çok şaşkınlık yaşadığım üretimler görüyoruz. Hep birlikte görüyoruz. Bu sadece ben ya da biz değil. Örneğin 3 Aralık'ta yani işte 3 milyona yakın takipçisi olan bir sosyal medya fenomeniyim. Yani işte 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nüz kutlu olsun diyor ve buna binlerce beğeni alıyor. Yani işte engelli konusunda nerede olduğumuz aslında bu küçük küçük ayrıntılarda gizli. Çok küçük ayrıntılar gibi ama durduğumuz yeri net bir şekilde bize gösteriyor. Topluma da gösteriyor görmek isteyenler için.
Yani burada aslında o küçük ayrıntılar da gizli dediniz ya, o ayrıntıların küçük ayrıntılar olmadığını biz söylüyorduk. Çünkü dilin politik olduğunu, dilin bir bilinçaltının yansıması olduğunu ve tarihsel bilinçaltının yansıması olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylüyorduk. Ama biz bir avuç işte kör ya da işte ne bileyim sakat bunu söylediğinde ya arkadaşım bu işte tarihsel bir şeydir. Binlerce yıl öncesinden geliyor. Yüzlerce yıl öncesinden geliyor. Yani siz komplekslisiniz. Ondan hani rahatsız oluyorsunuz ya da engelinizle yüzleşmemişsiniz gibi dönüşler alıyorduk. Bu bağlamda böyle bir metnin olması sizin yarattığınız bu metin bizim o yalnızlığımızı giderdi. Yani tamam biz kompleksliyiz. O zaman bu metni yazanlar da mı kompleksli? Ya da bunun arkasında duranlar da mı kompleksli? Ya da bu artık demek ki bireysel bir şey değil. Hani kompleks bireyseldir büyük oranda. Hani o yeti farklılığına bağlı olarak. Varsa tabii ki ben öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani o zaman ne bileyim hani bu kadar insan mı bu kadar hassasiyet gösteriyor ya da kompleksli davranıyor. İşte bu bağlamda çok iyi bir şey oldu. Alt dolduran bir şey oldu. Ürün oldu bence. Yani önemi buradan geliyor.
Ya aslında şöyle bir şey. Kesinlikle bunu elbette ki bu şekilde telaffuz etmiş olanlar vardır. Bir kompleks meselesi asla değil bu. Çünkü sözün, yani bunu söyleyen bir insan bence sözün önemini ya da yaptığı etkiyi çok fazla kavrayamamış bir yaklaşımdır. Çünkü söz büyüdür diye başlıyoruz biz örneğin sunuş kısmında okuyunca arkadaşlarımız görece. Gerçekten bütün kadim öğretilerde söz büyüdür şeklinde bir kalıp ifade var. Şimdi burada büyüden kasıt şu aslında. Sözün ciddi anlamda yapıcı ve yıkıcı bir özelliği var. Yani bunu şöyle örnek vereyim. Çiçek yetiştirmeyi sevenler belki biliyorlar. Sadece insan açısından değil. Bütün yaratılmış canlı varlıklar için aslında söz çok önemli. Yani işte bazıları der ki, ya işte çok güzel çiçek yetiştiriyorsun, çiçeklerin çok güzel oluyor. Hemen genellikle şöyle bir cevap gelir karşı taraftan. Hep bu diyaloglara şahit olmuştur. Evet, ben çiçeklerimi seviyorum, onlarla konuşuyorum. Ya da işte bilimsel olarak artık kanıtlandı. Anne karnında çocukların, bebeklerin, annelerinin konuşmalarını duyduğu ve bu yönde bir iletişim içerisinde oldukları bunlardan etkilendikleri. Sadece sözün içerdiği anlamlardan ya da içeriklerden azade ağzımızdan çıkan frekanslar bile çok çok yapıcı bir özellik taşıyor. Yapıcı ya da bazen de elbette ki yıkıcı. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman yani sözün bu gücünü görmeniz gerekiyor. Yine yer verdiğimiz gibi bu konuda George Orwell'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki düşüncelerimiz sözü çürütür. Sözcükler de düşünceleri çürütür. Yani bunu insanlık tecrübe etti aslında. Yani tarihsel olarak geriye dönüp baktığımız zaman sözcüklerle çürümüş toplumların neler yaptığı, ne kadar vahşileşebildiği, nasıl insan olmanın ötesinde farklı varlıklara dönüşebildiği, nasıl birbirine eziyet edilen hale geldiği, bunları insanlık olarak tecrübe ettik. Hepimiz biliyoruz, okuduğumuz zaman görüyoruz. Ve hatta bugün de görüyoruz. Çünkü yani işte o nefret içeren, nefreti paketlediğimiz o sözcükler hedefine ulaştığı zaman yaşadığımız bu şiddetin kaynağı nedir? Kullanılan sözdür. Yani sadece engellikle ilgili de değil aslında. Bu çalışma engellik konusundaki inşayı inşa etmekle birlikte son kısımda dikkat ederseniz bu dilin sadece sağlamcı bir dil olmadığını, aynı zamanda farklı olumsuz inşalar da içerdiğini, örneğin ırkçı bir inşası olduğunu, örneğin cinsiyetçi bir inşa da içerdiğini, ya da homofobik bir inşa yönü olduğunu, ya da türcü olduğunu, bunları da gözlemliyoruz dostumda. Dolayısıyla davetimiz hem elbette ki çalışmamız spesifik olarak sağlamcılık üzerine, ama esasen davetimiz tamamen kullandığımız kelimeleri düşünme üzerine. Bunun üzerine bir tefekkür yapalım. Yani her gün bir düşünelim, oturalım, ağzımızdan ne çıkıyor, dinleyelim bir kendimizi. Acaba ağzımızdan çıkan sözcükler hedefine ulaştığı zaman nasıl bir inşa oluşturuyor? Bunu görmemiz lazım. Yani gerçekten sözle birçok şey yapıyoruz. Ve bunlar farklı disiplinlerle de birikiyor, toplanıyor bir kalp. Ve kolektif bir bilinç oluşturuyor. Bu bilinçten besleniyoruz hepimiz ya da üretimlerle de bu bilince katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla da bu kolektif bilincin temizlenmesi ve arındırılması sanıyorum hepimizin özlediği daha güzel bir yaşamı da beraberinde getirecektir.
Kesinlikle öyle. Yani aslında bu konuda kadınlar, kadın hareketi öncülük etti bence. Yani İlk onlar bu dildeki ayrımcı, cinsiyetçi ifadeleri temizlenmesi için yol açıcı oldular. Şimdi de işte ne mutlu ki artık biz de bunu tartışabiliyoruz. Yani çünkü ilk başlarda ilk tartışmak istediğimizde engelliler arasında bile gereksiz bir şey yapmakla, toplumu gereksiz yere karşımıza almakla, ne bileyim yılların getirdiği, yüzyılların getirdiği atasözlerini kabullenmemekle suçlayan engelliler de oluyordu. Yani bu dilin hedefi olan insanlardan da bunu görüyorduk. Bu bağlamda artık demek ki her alanda bir şey değişiyor. Yani kendi içimizde kabul ettirmekten ziyade artık hani toplumun da bunu gündemine, toplumun gündemine de bunu hani bir şekilde eklemiş olduk. Canan, sen ne diyorsun?
Ya kesinlikle bence de, çünkü bizde hep böyle geçmişten gelen yani atalarımızdan kalan şeyler
hep miras gibi kabul edilip hani daha gelenekçi bir kültüre sahip olduğu için toplumumuz sanki buna şey yapmak, hani sırt çevirmek, işte tepki göstermek ya da eleştirmek için eleştirmek gibi de algılanabiliyoruz bazı kesimlerce. Ama ben raporu yani gerçekten hiç böyle bakmamıştım dediğim durumlar da oldu. Yani o kadar ayrıntılı ve derinlemesine incelenmiş ki gerçekten sözlerin kökenine indiğinizde, o sözcüklerin birleştiğinde aslında ne kadar tehlikeli olabildiğini raporu iki kere falan okudum röportajı hazırlamadan önce. Hani böyle biraz sindirmek istedim. Hatta bir ara tekrar okumayı düşünüyorum üzerinden zaman geçtikten sonra. Gerçekten şey, yani çok tehlikeli söylemler. Belki atasözleri çok yıllar önce söylendi, yazıldı. Belki o zamanın koşulları da farklı şeyleri anlatmak istemiş de olabilir. Ama yorumlanış biçimine baktığımızda ve günlük hayatın içindeki kullanımlara, insanların ifadelerine baktığımızda hiç de öyle olmadığı çok göze çarpıyor. Ya o yüzden bu rapor bence çok değerli ve kesinlikle bu tarz çalışmaların kendini hatırlata hatırlata bu konuyu devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o anlamda tekrardan emeğinize sağlık gerçekten.
Ya burada bir de şey var. Hani tırnak içerisinde entelektüel bilinen ya da işte aydın bilinen insanların da bu dili sürekli kullanması ve bundan rahatsız olmaması ya da işte mesela asla cinsiyetçi ya da ırkçı bir ifade kullanamayacak sol dergilerde bile bu tür ifadelerin çok fazla kullanılması ki cinsiyetçi ya da ne bileyim ırkçı ifadeler kullansalar herkes onları eleştirir. Hatta işte belki o köşeyi bile yayından kaldırırlar ama şimdi engellilikle ilgili aynı şey yaptıklarında aslında aynı şey. Hiçbir değişiklik olmuyor. Üzerine bir de pişkin pişkin şey diyorlar. Yani ben burada isim de vereceğim. Kendi yazımda da ismini vermiştim. Mesela Bir Gün gazetesinde birisinin yazısı vardı ve orada işte politik bir eleştiri yaparken zeka geriliği üzerinden falan dem vurmuştu. İşte bizler Twitter'da tepki gösterdik. Ve tepkimizi de öyle hani kaba bir şekilde de göstermedik. Evet sinirlendik ama neden yanlış olduğunu da anlatan en az 4 tane tweet attığımı hatırlıyorum ben. Başka atanlar da vardı. İşte otistik arkadaşlarımız da vardı. Otistik çocukların ebeveynleri de vardı ve gerçekten çok rahatsız edici bir şeydi. Ve buna karşılık ilgili yazarın verdiği tek cevap iyi niyetli arkadaşları üzdüysem özür dilerim. Ya ki bu insan alelade bir köşe yazarı değil. Yani işte kendisini aydın tanımlayan çeşitli çocuklarla ilgili falan işler yapan işte eğitimle ilgilenen eğitimci kendisi anladığım kadarıyla bir insan. Ve açmıyor yani hiçbir şekilde duyargalarını açmıyor. Çünkü bu kadar bunu uzun uzun anlatmamın nedeni de bu zaten. Sağlamcılık sadece dilinde değil. Yani kendi zihnine o kadar işlemiş ki sağlamcılık. Yani orada eleştiri yapanları zaten kendisine denk görmüyor. Yani onların sadece kırılgan bir grup olduklarını düşünüyorlar. Düşünüyor. Yani tabii bunun altında kötü bir niyet yoksa kendisine göre. Yani o nedenle bunun hani daha fazla yayılması ve o insanlar arasında da tartışılması gerekiyor. Yani özellikle medyada inanılmaz derecede kötü bir dil kullanımı var ve bu hiçbir şekilde hızını kesmedi. Belki bunun için hani daha fazla ne yapılabilir? O da tartışılabilir. Öyle değil mi?
Evet, biz zaten bunun farkındalığıyla yine röportajda çalışmalarımız, hedeflediğimiz çalışmalar üzerinden bir iki derdi. Komisyonumuz olarak bu hedefimizde. Yani bunun çok farkındayız.
bahsettiğim bu kolektif ırmak değil, yani sürekli işte bir akış halinde ve buraya sürekli bir üretim var. Yani aydın, gazeteci, her gün bir yerde köşe yazarı yazıyor insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Her işte gazeteden, her ya da işte siyasetçinin yazmış olduğu o birikimler hep oraya akıyor. Sosyal medyadaki kullandığımız sözcükler, ifadeler hepsi oraya akıyor ve birikiyor ve bir akış halinde. Biz aslında farkında olmasak da zaten oradan besleniyoruz. Yani genellikle bu gördüğümüz, işittiğimiz o bilgiler bir şekilde hafızamıza akıyor ya da toplumun diğer kesimlerinin bilinçaltında. Ve gerçekten bu bilinçaltı kısmını yine röportajda biz açıkladık. Neden aslında bu tip çalışmalar çok çok önemli? Bunları neden önemsiyoruz? Biraz önce söylediğiniz noktadan ben de devam ederek ilave edeyim. Genellikle aslında biz zihinsel bir inşa içerisinde engellilik sorunu, yani engellinin zihinsel olarak zaten bilinçaltında bir imajı var. Biz bunu toplumun o kolektif zihninde inşa edilmiş her bireyin bilinçaltının arka tarafında duruyorum. Nörobilim yine röportajda var, bunu çok net artık söylüyor. Her bireyin gün içerisinde sadece %5'lik kısmında, farkındalığı yüksekse o %5'lik evet. kısmında yaşayabiliyor. Ama %95 hep o bilinçaltında arkadan gelen ezber kayıtlarda. Bu ezber kayıtlar nasıl oluşuyor? Bu ezber kayıtlar zaten yine bu sistemin içerisinde inşa edilen o normal beden algısından oluşturulmuş bir kültürden. Yani işte kitle eğitim araçları, reklamlar, edebiyat, sanat, kültür, tüketim, aslında tüketimi hedefleyen ve tüketim için inşa edilmiş o normal beden algısı üzerindeki biriken o bütün bilgiler bu %95'lik kayıtlar içerisinde mevcut zaten. Dolayısıyla da işte sizin o biraz önce verdiğiniz örnek o %95 kayıttan hareket ediyor. Yani aslında o kadar üstte bir yerde görüyor ki kendisini. O bir aydın, her şeyi doğru bilen bir aydın. Doğru bildiği için zaten yeni bir bilgiye ihtiyacı yok. Öyle varsayıyor. Ben zaten biliyorum noktasında olması apayrı bir üzüntü veren durumken zaten sizi de engelli olarak bir ast ve üst ilişkisi, veren ve alan ilişkisinde gördüğü için çünkü toplum böyle bakıyor. Yani işte veren taraf, o kendini normal olarak gören kısım, veren ve alan bir taraf var. Onlar da engelliler, aciz olanlar. Dolayısıyla yani alan kısımda olan kendisinin üstü olduğu kesin elbette ki ona hesap soramaz. Ya da onu yanlış göremez, yanlış bulamaz. Yanlış olduğunu da söyleyemez. Yani bunu söylüyorsa ortada onun için bir sıkıntı var.
O işte kompleksi görme de ondan kaynaklanıyordu. Biraz evet, ilk başta yani, söz
evet,
ettiğin.
Yani hem bir sağlamcılık var hem de entelektüel bir kibir var. Yani arkadaşlar insanlar her zaman her şeyi bilemezler. Zaten bildim demek öldüm demek. Yani ben her sabah kalkıyorum ya diyorum hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Ve cidden öğrenmeye devam ediyoruz. Yani biz kendi alanımızda da çok öğrenmeye devam ediyoruz. En basit olarak işte sizin de söylediğiniz bir yeni çıkan gerçekten çalışmalarını takip ettiğimiz yetişim otistik arkadaşlarımız var. Ben bu bir yıl içerisinde onlardan o kadar çok şey öğrendim ki yani ne kadar çok az bildiğimi fark ettim. Engellik alanındayız, mücadele ediyoruz. Ya da körler ya da sağırlar ya da podalar o kadar çok iletişim halinde olduğumuz zaman aslında her gün diyorum ki ne kadar az şey biliyormuşum aslında. Ve az bildiğim için de gerçekten çok mutluyum. Böyle hep az bilme halinde kalmak insanı bir yerlere götürecekti.
Kesinlikle.
O açıdan baktığımız zaman evet evet belki belirli STK'larda klasik o negatif kültürden beslenen arkadaşlarda bu his var. Bazen şey diyorlar ya işte hani erişilebilirlik hani işte şu bu tamam evet onlar bizim gerçekten çok büyük sorunumuz. İstihdam, erişilebilirlik bu noktada yoksulluk. Elbette ki bunlar bizim çok çok önemli sorunlarımız. Ama dönüp şunu sormamız lazım. Bu pratiği ortaya koyan nasıl bir zihin var geride? Ve bu zihni nasıl inşa ediyoruz? Yani bunu şöyle düşünün. Biz dallarla uğraşıyoruz ama kökler var. Kökler ne olacak?
Evet, kesinlikle.
Yani sadece dalları budayım. Tamam. Ama kökler vurduğu sürece yeniden yaşayacak. Yeniden yaşayacak. Her bir sözümüz aslında gerçekten bir tohum gibi. O söz toprağa ekiliyor. Toprak bilinçaltımız. Oraya ekiliyor ve yeri geldiğinde oradan ektiğimiz şey çıkıyor. Buğday ekiyorsak buğday, mercimekse mercimek. Neyse o. Nefretse nefret. Ayrımcılıksa ayrımcılık. Acımaysa acıma. Yani küçük görmese küçük görme. Yani ne ektiysek biz oraya sonuçta hasadımız o oluyor. Yani dolayısıyla buna çağrımız ve burayı ben yani gerçekten çok önemli biliyorum ve biz bütün çalıştığımız ekip arkadaşımız bu kısmı çok önemsiyoruz. Buranın bir şekilde yeniden ve yeniden gözden geçirilmesi, yeniden sorgulanması ve tüm bu kirliliklerden arındırılması gerekiyor.
Evet. Burada aslında ne mutlu ki yani değişebildiğini de görüyoruz bir taraftan. Yani küçük de olsa değişme var yani. Mesela artık belli işte gazeteler, dergiler, onun yazarları artık mesela o tür ifadeleri de kullanmıyorlar. Tıpkı cinsiyetçi ve ırkçı ifadeler kullanmadıkları gibi. Yani belki iğneyle kuyu kazmak ama bu bir taraftan da olumlu bir yönden işliyor. Bunu biraz daha aslında genele yayabilmemiz önemli ve tabii ki şey kısmına katılıyorum. Hani ben bildiğim artık ben oldum diyen birisine ne kadar bir şey anlatabiliriz. Bu bağlamda da işte bizim dezavantajımız bir taraftan ortaya çıkıyor. Yani hani toplumsal hiyerarşide bizi aslında bunu itiraf etmeseler de daha aşağıda gören insanlar o itiraza da zaten kulak tıkıyor. Öyle değil mi Canan? Canan sadece dinliyor.
Evet, ben çok müdahale etmek istemiyorum. Vallahi Hatice Hanım çok zaten güzel anlatıyor. Yani kesinlikle katılıyorum. Yani bu insanların bilinçaltındaki, zihinlerindeki şeyleri değiştirmek biraz zaman alıyor ve çok zor. Bir de gerçekten bu hani sürekli yeni şeyler öğreniyorum dediniz ya Hatice Hanım. Yani bizim için de öyle aslında. Bu otistik arkadaşlarla ya da farklı engel gruplarıyla bir araya geldikçe belki zaman zaman biz bile dilimizde yanlış şeyleri kullandığımızı fark edebiliyoruz. Aslında sonuçta hepimiz insanız ve toplumun içerisinde yaşıyoruz. Her ne kadar bir engel grubuna dahil olsak da zaman zaman biz de benzer hataları yapıyor olabiliyoruz. O yüzden söylemin değişmesi için belki de birazcık daha zihinleri değiştirmeye çabalamamız gerekiyor.
Aslında
işte bunun için ilave edeyim. Yani online olarak aslında bu çalışmayı biz yaklaşık 4000 gazeteci, köşe yazarı, siyasetçi ve aydına gönderdik. Şu an fiziki basımları da kitapçığını yapılıyor. Bu fiziki basımları biz hem çalışmamıza katılan, araştırmaya katılan arkadaşlarımızı tabii çok önemsiyoruz. Onlara göndereceğiz muhakkak. Onun dışında STK'lara göndereceğiz. Kendi engelli gruplarımıza. Fakat bütün demokrasi alanında mücadele veren STK'lar ve bu yapılar milletvekilleri sadece kendi partimizdeki vekiller, diğer partilerdeki vekiller, belediye başkanları ve kendi içimizdeki diğer ilçe başkanları ve yani bu alanda yine online gönderim yaptığımız işte gazeteci ve aydınlara, köşe yazarlarına yani etkileyebilecek, toplumu tamamını etkileyebilecek, dönüşüme katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz herkese fiziki olarak da göndermeyi hedefledik. Böyle bir hedefimiz var. Tabii biraz yavaş yavaş bu olacak. Birdenbire olmuyor. Fakat ben hep birlikte bunu belki de yaymak, tanıtmak, yani bunu hep birlikte mücadelesini vermemiz gerekiyor belki. İlerleyen bir süreçlerde belki bir işte tat çalışması da düşünüyoruz yine dil üzerine. Çok uzun soluklu bir yol olduğunu düşünüyorum bu dönüşümün. Ama bu dönüşümü gerçekleştirmeden de belki de diğer yapacağımız çalışmalar hep böyle yani havada kalacak çalışmalar gibi olacak. Neden? Çünkü evet toplum olarak yoksullaşıyoruz, giderek yoksullaşıyoruz. Çok büyük bir ekonomik sıkıntı var. Özellikle bu emek ücret dengesinin bozulduğu, yoksullaşmanın çok yoğunlaştığı süreçlerde engelli olmak bu toplumda ekstra zorlaşıyor. Çünkü biraz daha o işte toplumun kafasındaki o yük olduğumuz algısı, topluma yük getirdiğimiz algısı daha da fazla ön plana çıkartılıyor. Dolayısıyla gerçekten o negatif kodlamaların değişmesi ve dönüştürülmesi diğer çalışmalarımızın da hız kazanabilmesi için bence çok önemli.
Kesinlikle önemli. Bu alanda da zaten biraz önce de belirttiğim gibi yol açıldı. Önemli olan bu. Yani çünkü baştan beri bunu söylüyorum. Şeydi yani ciddiye alınmıyordu işin açıkçası. Yani çünkü şey olarak görünüyordu. İşte birkaç tane engellinin hassasiyeti gibi görünüyordu. Ama artık tartışılıyor. Yani bu şey de değil. Sadece dil konusunda da değil. Genel olarak sağlamcılık konusunda, normallik algısı konusunda artık bir şeyler değişiyor gibi hissediyorum. Yani özellikle son 1-2 yıldır bizim yürüttüğümüz çalışmalarla, işte sizin yürüttüğünüz çalışmalar ve Merhaba Spektrum'un yürüttüğü çalışmalardan sonra artık şeyi görüyorum. Mesela Twitter'da hiç engelli yakını olmayan ya da işte kendisinde bir yeti farkı olmayan bir insan tıpkı bizim gibi sağlamcı söylemde bulunan birisiyle tartışabiliyor olumlu anlamda. Yani bu kadar az insanla bu kadar kısa sürede bunu başarabildiysek bundan sonra daha hızlı yol alabiliriz diye düşünüyorum ben aslında.
Ben de şey ekleyeceğim Burak, yani aslında şu da çok önemli bence, biz yani normallik ne demek bunu tartışabiliyoruz. Mesela şimdiye kadar özellikle hani Türk alan yazılımına baktığımızda, hani kendi ülkemizdeki diyeyim daha doğrusu, hani Türkçe yayınlara baktığımızda hep böyle şey, özellikle böyle kavramlara takıldığını görüyoruz. Hani engelli mi diyelim, özürlü mü diyelim, sakat mı diyelim, ama şu an hani normallik ne demek, norm kime göre normal, yani bunu tartışabiliyoruz. Mesela nöroçeşitlilik sözcüğünü kullanabiliyoruz. Yani bunlar çok önemli. Bunlar hani yayınlarda geçtiğinde de artık insanlar, yani bu alandan ya da bu alanın dışından ama bu alana biraz daha yaklaşan kavramlara tanıdık olabiliyorlar. Mesela bu da bence yine de damla damla da olsa bir yol kat edebildiğimizi gösteriyor. Yani o anlamda ben de senin gözlemlediğini kendi adıma gözlemliyorum açıkçası. Bilmiyorum Hatice Hanım bu konuda ne demek ister.
Elbette ki burada buna inanacağız. İnanmadığımız takdirde mücadele edemeyiz zaten. Kesinlikle ben de aynı yükselliği taşıyorum. Bu manifesto dediğim gibi bizim için bir başlangıç, bir kılcımdı açıkçası. Biz kendi çalıştığımız arkadaşlarda da bu dönüşümü gördük manifesto ile birlikte. İlişkiler, yani kamudaki karşılığında da bunu gördük. Bir yerde bir kılıcım yaptığınız zaman nihayetinde onu bir ateşe dönüştürebiliyorsunuz. Yani bu da bizim için bir mücadele ateşi gibi oldu ve bunu devam ettireceğiz. Hep birlikte devam ettireceğiz. Çünkü her an bizim sorunları yaşıyoruz. Her an biz yaşamasak bile bir arkadaşımız yaşıyor. Bir genç yaşıyor, bir çocuk, bir kadın. Şu an biz burada konuşurken dahi belki de bir engelli bir toplum içerisindeki bir bakıştan rahatsız, bir sözde hakarete maruz kalıyor. İşte sabah kalkıyoruz, otistik çocuklar sıralarda yalnız oturuyor. Ya da her yıl olduğu gibi bu yılın başında da otistik anneler okul çocuklarını dolaştırıp bir eğitim için seçenek aradılar. Dolayısıyla umutsuz olmak gibi bir lüksümüz yok diye düşünüyorum. Ben muhakkak her güne yeniden, gece belki biraz canımız sıkılarak herhangi bir olumsuz olay duyduysak, yatsak bile her gün yeniden aynı umutla, aynı o şevkle sarılmamız ve mücadele etmemiz, güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor.
Bir müzik arası verelim mi?
Tabii.
Thank you.
Kısa bir müzik arasından sonra tekrar beraberiz. Aslında bizim sohbetimiz müzik arası vermedi. Müzik ona güzel bir şey oldu. Altyapı oldu. Hatta mikrofonu açıp size de dinleteyim demiştim ama tabii ki öyle bir şey yapmadım. nerede kalmıştık? Şimdi bu dildeki ayrımcılığın aslında müzik arasında da onu konuşuyorduk zaten de. Bu normallik algısıyla normallik algısı üzerinden şekillenmesini konuşmamız gerekiyor bence biraz. Yani aslında normalliği konuşmamız gerekiyor. Biraz önce Hatice Hanım demişti ya, aslında o belli normlar üzerinden onların zihni de şekilleniyor diye. Baktığımızda mesela işte özellikle hani kapitalizmin doğuşuyla birlikte ivme kazanan, hatta var olan bir normallik algısı var. Ve bu normallik algısı herkese etkiliyor yani. Toplumdaki herkese etkiliyor ve aslında bir taraftan da insanların kendisi olma hakkını elinden alıyor. Hani bu derece tehlikeli bir şey. Ve bu normallik algısını inşa ettiği nokta da işte onun kendisine göre iş yapıp yapmaması, işte artı değer sağlayıp sağlamaması. Tabii o zamanın koşullarına göre ve sürekli özellikle engellilerle ilgili, hani bilinçaltının yansıması, dışa vurumu diyoruz da değil. Özellikle engellilikle ilgili atasözlerinde, deyimlerde hep o eksikliğe bir vurgu var. Yani işte her kör satıcının bir kör alıcısı olur. İşte körler sağırlar, birbirini ağırlar vesaire gibi. O nedenle aslında bizim derdimiz o normallikle, o sağlamcılık ve normallik algısıyla. İşte bu kitapçık da tam aslında onu hedefine koyuyor. Öyle değil mi Betül Hanım?
Evet, kesinlikle öyle. Şimdi ben şöyle bir tanımlama yapmak istiyorum normallikle ilgili. Normallik aslında kapitalist sistemin sınırsız potansiyeli olan insanın tamamen normal beden illüzyonu içerisinde bir sınırına hapsedilmesi.
Sıkıştırılması.
Evet. Dolayısıyla ve tabii ki buradan bu sağlamcı ideolojiyle her an, her saniye enjekte edilen, toplumun her katmanına enjekte edilen o yeterli değilsin duygusu üzerinden var ediliyor. Baktığınız zaman gerçekten işte yeterince güzel, yeterince zengin, yeterince uzun, yeterince ince, yeterince başarılı. Bu yeterincenin hiçbir sınırı yok. Ve bu o kadar usta bir şekilde bize reklamlarla ya da farklı araçlarla ve verilen subliminal mesajlarla enjekte ediliyor ki bunun farkında bile değiliz. Ve her an bir huzursuz ve tedirginlik halinde toplum. Yani burada ben farkındalığı yakalamış olan biz engelliler için söylüyorum. Şunun çok net ayrımındayız artık. Ya bizim yeterince olmaya ihtiyacımız yok. Bizim yeterince gibi olma derdimiz de yok. Biz böyle bu şekilde tam da olduğumuz gibi kendimizle var olma savaşı veriyoruz ve bu halimizden mutluyuz. Ama baktığınız zaman toplumun işte o ezberlerden, o bilinçaltından gelen kayıtlarıyla yaşayan, o kendini normal olarak gören, öyle addeden ve bu duygu üzerinden de o sağlamcı ilişkiyi engelli bireyle inşa eden kişiler için ben aslında çok üzülüyorum. Çünkü çok yorucu, çok yıpratıcı.
Aslında
hiçbir zaman ulaşamayacağınız bir illüzyon. Kapitalizmin kocaman, devasa bir yalanı. Ve bu yalan üzerinden hayatlarını inşa ediyorlar. Tamamen o yeterince olamama halinin üzerine kapitalizmi daha fazla alışveriş, daha fazla tüketim, daha büyük ev, daha yeni araba, daha fazla elbise, daha fazla ayakkabı, Yani o dahayı ya o kadar iyi geçiriyor ki. Yani zaten denklem burada kurulu, bunun farkında değil insanlar. Yani normal beden diye bir şey yok aslında. Hepimiz parmak izlerimiz gibi tamamen birbirimizden farklı ve aslında o farklılıklarla değerliyiz. Bunun bir anlamda anlayışına gelmemiz gerekiyor toplum olarak. Sadece engeller açısından bakmıyoruz. Burada bizim için farkındalığın oluşturmuş engeller karşımız için bir sorun yok zaten. Derdimiz mevcudiyetimizle varlığımızın kabul görmesi ve bunun biz bundan memnunuz. Ya hayatımız bir trajedi değil. Sizin gördüğünüz gibi bir trajedi içerisinde yaşamıyoruz. Böyleyiz ve bu halimizden mutluyuz. Değişmek istemiyoruz. Ama ya siz? Siz değişmek için neler feda ediyorsunuz? Farkında mısınız? Bu sorgulamaya aslında bir davet bizim mücadelemiz. Bununla bir yüzleşme sağlamak belki de. Belki de bunu başardığımız noktada işte o normal beden ve o yalan da işte bir balon gibi patlayacaklık olacak, kaybolacak ortada.
Yani aslında bunun altında şey olduğunu düşünüyorum. Yani insanların olayları neden sonuç ilişkisiyle değerlendirmemesi. Yani mesela o normali hapsetmesi hayatı ve o normalin içerisinde ne işte kendince uyum göstermeyeni anormal görmesi. Halbuki sorunlu olan, yani normal diye bir şey yok, evet, sorunlu olan bu normallik algısının kendisi ve onun inşa ettiği hayatlar. Yani şimdi mesela ben geçen ayki yazımda, daha doğrusu bu ayki yazımda şeyi ele almıştım. Mesela ortopedik engelli bir arkadaşımla işte gittiğimiz bir yerde en temel ihtiyaç olan işte tuvaleti kullanamaması ve neredeyse her mekanda bu sorunun olması ve sohbet ettiğimizde, sohbetin derinine indiğimizde aynı sorunu evlerde de yaşaması. Kendi evi de dahil buna. Şimdi normalde dışarıdan bir insan baktığında o insanı, o bedeni sorunlu görüyor. Halbuki sorunlu olan o beden değil. O beden kendi olması gerektiği gibi ama senin inşa ettiğin şehirler, işte apartmanlar, evler, evlerin içi, ne bileyim her şey, yani hayata dair her şey sürekli onu engellemek üzerine, eksik hissettirmek üzerine kurulmuş. Ve bizim zaten bu algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Yani öncelikle bence şey yapmamız gerekiyor ya, yani insanların bir şey gördüğünde tamam bu böyleymiş demekten vazgeçmesini sağlamak. Yani onu sorgulamak. Yani çünkü hani çok rahat bunu herkes anlar yani. Orada işte lavabo erişilebilir olmuş olsa mesela o insan, ya da kapı erişilebilir olmuş olsa kimseye ihtiyaç duymadan o kapıdan geçecek. Keza benim için de geçerli bu. O nedenle işte bu sağlamcı ve normalci algıyı her yerde değiştirmek ve işte bu sağlamcılığı da atasözü ya da deyim kılıfı altında süslemeleri, işte güzellemelerinin önüne geçmek gerekiyor. Çünkü orada bir güzelleme de var. Yani toplumun o bakış açısı resmen o sözlerle güzelleniyor, yani meşrulaştırılıyor. Oysa bu meşru değil. O yüzden her yerde bunu karşımıza alacağız biz yani. Öyle değil mi?
Yani burada pardon canım, siz isterseniz devam edebilirsiniz.
Lütfen siz buyurun.
Ben şey diyecektim sadece Burak'ın sözüne ek olarak, aslında bir katkı olarak sadece. Burada engelli, yani yeti farkı olan bireylerin birlikteliği ve örgütlülüğü de çok önemli bence. Çünkü hani biz sadece birkaç kör ya da birkaç sağır ya da birkaç işte başka yeti farklılığı olan bireyin bir şeyler söylemesi değil de hep birlikte aynı sesi çıkarmak belki çok önemli. Yani aslında toplumun tırnak içinde normal diye tanımladığı ve bizi hapsettiği bir alan var. Ve biz bu alana hapse olmak istemiyoruz bilincini. Hani o yeti farklılığı olan bireylerde de oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Yani toplumun sadece bizim için yazdığı bu senaryoda direkt rol almak değil de aslında buna karşı çıkmak, tepki göstermek ve hani bir araya gelip belki hani örgütlenmek bu zihinlerin ve kullanılan dilin değişmesine sebep olabilir diye düşünüyorum. Bunu da ekleyecektim sadece.
Ve tabii orada da Hatice Hanım'a hemen sözü vereceğim ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sadece kendi haklarımızı arayarak yapamayız bu işi. Yani işte şu çok önemli bir şey. Hatice Hanım da biraz önce altını çizmişti gerçi. Ötekilerin birbirini anlaması, bizim çabamız da bu zaten. Birbirini anlaması ve ortak hareket etmesi. Yani işte bir LGBT bir engelliye ne bileyim sağlamcılık yapıyorsa, bir engelli bir LGBT'ye homofobi kusuyorsa ya da ırkçılık yapıyorsa zaten baştan kaybetmiş oluyoruz. Oysa birbirimizin ne istediğini anlamaya çalışsak ve onun üzerinden ortak beraber hareket etsek çok şey değişebilir diye düşünüyorum. Betül Hanım, sizi kaçırdık mı, ne yaptık?
Yok hayır, buradayım ben, dinliyorum, çok güzel konuşuyorsunuz. Şimdi biraz önce verdiğiniz örnekteki lavabo meselesi, evet her zaman bu eşlevillik yaşadığımız bir sıkıntı. Buna ben inkar politikası diyorum aslında. Bütün ötekileştirmelerde olduğu gibi, yani engellik alanında da bir inkar politikası vardır. Nedir bu inkar politikası? İşte bu toplumun Birleşmiş Milletler'in son yayınladığı rapor, dünyanın %15'inin engelli olduğu bilgisi var ki büyük ihtimalle bizde tabii ki güncel bilgilere ulaşılmıyor, çok da güncellenmiyor. Zaten sanmıyorum da güncellendiğini. Bizde de %15 olduğunu varsayarsak, işte %15 nüfusunun engelli olduğu bir toplumun fiziki yapısının, sosyal organizasyonunun tamamen bizim varlığımızı inkar eder bir şekilde organizasyonun yapılması zaten başlı başına bir inkar politikasıdır. Yani dolayısıyla toplumun işte sağlamcı olan, o kendini normal beden içerisinde üstü gören, dikey ilişki kuran fertleriyle bizim öncelikle eşitlenmemiz gerekiyor zihinlerde. Çünkü biz eşit değiliz, eşit yurttaş değiliz karşılığındır. Eşit yurttaş olmadığımız bir noktada zaten haklarımız da olmuyor. Yani bize verilen ödemeler, ödenekler, yapılan her şey, yani yapılan çok bir şey olmamakla birlikte yapılan her şey de aslında bir lütuf gibi. Dolayısıyla mücadelenin aynen Canan arkadaşın söylemlerine katılıyorum. Yıllardır engelli sivil toplum kuruluşlarında şöyle bir söylem vardı. Birçok yerde de bu söyleniyor ya da siyasetin farklı alanlarında da yıllar içerisinde söylendi. İşte engellilik mücadelesi siyaset sunuyorlar. Siyaset üstü bir konu. Hayır, engellilik mücadelesi tam da siyasi politik bir mücadele. Yasama, yürütme, yardım. Bugün onun içerisinde arkadaşlarımızın kullandığı kateterler var. Büyük bir çoğunluğu bunları kullanamıyor çünkü ulaşamıyorlar. Ekonomik olarak güçleri yetmiyor. Bunun ya da diğer medikal malzemeler, işte baskon lastikleri, tekerlekli sandalye, işitme cihazları, şu an aklıma gelmeyen işte hasta altı bezleri, bunların ödemesini çıkartmak, bunun bir yasal hak olması nedir? Bir politik mücadeledir. Ya da otistik çocukların alamadıkları eğitimler, kaynaşma eğitim hakkının olması, yasal olarak olması ama bu eğitimi alamaması politik bir mücadeledir. Engelli kadının şiddete maruz kalması, engelli kadının ayrımcılığa uğraması, engelli kadının öldürülmesi, ihmale, istismara uğraması politik bir mücadeledir. Yani ya da işte çıktığınız zaman sokaklarda bağımsız bir şekilde dolaşamıyor olmanız. Otobüsün bize uygun olduğu noktada otobüs şoförünün bizi almaması, orada azarlaması, senin ne işin var sokakta, elinde otursana demesi, aşağılaması ve bu uğradığımız haksızlık, yasama, yürütme, yargı üçgeni içerisinde çözümlenmesi gereken politik bir mücadeledir. Dolayısıyla aslında bu söylem, işte biz HDP engeller konusunu olarak bu noktada yıllardır yapılmamış olan ve aslında marjinalleştirilmiş ve bütün demokrasi mücadelesi, özgürlük ve bağımsız bir yaşam için toplumun her ferdine yönelik insan hakları yönünde verilen mücadeler içerisinde dahi görülmediğimiz ve bunun için mücadele edilmeye değer görülmediğimiz bir toplum haline geldi bu söylemlerden dolayı. Dolayısıyla aslında öncelikle buradan bakmamız gerekiyor. Yani biz bu mücadeleyi hangi zemin üzerinde götürmeliyiz? Biz bu mücadelede hangi ortak noktada birleşmeliyiz? Yani demokrasinin olmadığı bir ülkede zaten bizim haklarımızın verilebileceğini umut etmek ya da gerçekten bir hak olarak verildiğini düşünmek bence hayalcilikten başka bir şey değildir. Yani elbette ki eğer demokrasi yoksa birileri buna bize yardım ya da yetiş gibi verecek ya da veriyor. Bu şekilde dillendirecek. Dolayısıyla öncelikle buna karar vermemiz gerekiyor ve bunun ötesinde de bütün ötekilerle birleşmemiz çok önemli. Zaten aslında yani bugün toplumsal olarak bütün çatışmalar, yaşanılan sıkıntılar, hepimizin geldiği bu nefes alamama hali noktasında ayrı ayrı lokal olarak böyle bir çember içerisinde aynı sorunları yaşıyoruz ama birbirimizden uzak. Bu çemberlerin hepsinin kesiştiği, öncelikle birbirine değdiği, sonra da birbirinin içine geçtiği ortak bir mücadele hattı aslında hepimizin sorunlarını çözecek, o gücü yaratacağımızı bize kanıtıdır. Yani biz engeller olarak bir azınlık ya da bir hani aciz ve zayıf tanımlaması var ya, bence bu sahip olduğumuz o %15'lik nüfusla çok çelişen bir şey. Aslında biz zayıfız, biz çok güçlüyüz. Bu gücün farkında değiliz.
Evet, kesinlikle.
Yani bu gücün farkında değiliz. Hepimiz ayrı bir yerden şikayet ediyoruz. İşte bu şikayet modundan, bu talep modundan bir şekilde kurban rolünden, Canan arkadaşım hatırlıyor musun? Bir senaryo yazılıyoruz işte. Trajedik hayatı yaşayan kurbanlar. Yani biz kurban değiliz. Önce bunu göreceğiz. Biz kurban değiliz. Biz sadece farklı insanlarız. Bedensel ya da zihinsel farklı insanlarız. Farklılıklarımız içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmamızı engelleyip ve biz bu farklılıkla onların zayıf gördüğü gücü ortaya çıkarabilecek potansiyele de sahibiz. Bunu görmeye gelmemiz gerekiyor. Ve elbette ki bu gücü birleştirmemiz gerekiyor.
Ya o kadar güzel anlattınız ki bir şey diyesim gelmedi. yavaş yavaş toparlayalım mı? Ne dersiniz Canan?
Evet, toparlayabiliriz. Ben sadece Hatice Hanım'dan şey rica etmek istiyorum. Bilmiyorum mümkün mü şu an elinizin altında mı ama böyle radyo programını kapatma noktasına geldiğimizde o hani röportajın sonunda da raporun sonundaki o şey paragraf vardı ya onu
evet. Evet, ben de istiyorum onu.
Çok beğeniyorum. Yani eğer kapatacaksak ben böyle hani katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bunların hepsi çok güzel cümleler ama ben o cümlelerle kapatmayı tercih ederim.
Çok şiirsel olur ya. Çok güzel olur.
Zaten röportajda da benim çok hoşuma gitmişti. Yazılı hali de o şekilde. O yüzden öyle kapatırsak çok güzel olur. Bir de Hatice Hanım'ın sesinden dinlemek çok keyifliydi. Herkes duysun istiyorum o yüzden.
Çok teşekkürler ediyorum. Ben de inanır mısınız tamamen aynı fikirdeydim. Siz teklif etmeseniz de ben bu son paragrafta kapatmaya niyetliydim. İsabetli oldu.
Çok güzel oldu. Çok güzel olur böyle.
Çok teşekkürler. Kapatalım mı o zaman?
Olur.
Bence tamam. De bununla
çok
kapatalım.
Teşekkür ederiz.
Şimdiden ağzınıza sağlık.
Çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldığım bir buluşma oldu. Gerçekten sizi takip ediyorum. Her bir çalışmanızı çok değerli buluyorum. Umarım çoğalırız. Bütün temennim bu. Kalbimiz zaten ortak bir şekilde atıyor. Uzak da olsak birbirimizi hissediyoruz ve aynı yerden bakıyoruz. Buluştuğumuzda da bu üretimlerde buluştuğumuz zaman da o heyecanı hissediyoruz. ben de. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, verdiğiniz çaba için, mücadeleniz için ve varlığınız için.
Biz de çok teşekkür ederiz.
Öyleyse kitapçımızın son paragrafından alıntıyla bitiriyoruz. Toplumun bütün katmanlarına seslenelim buradan. Böyle gelmiş, böyle gitmesin. Davetimiz hepimiz için. Aynı zamanda cinsiyetçi, ırkçı, homofobik ve türcü olan, kaba titreşimlerle yorgun yüreklerimizi kuşatan bu kibirli ve sağlamcı dili hep birlikte dönüştürelim. Dönüştürelim. Önce bu zehirli dili, sonra da zihnimizi. Kalbimizin kulağı ile dinleyelim. Herkesten önce kendimizi. İnce bir frekansla çıksın. İpeksi bir yumuşaklık olsun. Sarıp sarmalasın süzülen kelimeler. Yeni baştan sürelim kolektif bahçemizi. Sözümüz sevgi yüklü bir tohum. Suyumuz nezaket. Gübremiz feraset. Işığımız adalet. Ve hasadımız eşitlik olsun.